Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta bu hafta gene sizlerle birlikteyiz. Bizim için tabii büyük mutluluk bu durum. Umarız sizler de bekliyorsunuzdur diyelim.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, bu hafta gene dolu dolu bir program olur diye düşünüyoruz, umuyoruz inşallah. İlk olarak benim düşüncem, elbette sadece benim düşüncem değil ama benim bakış açım belki. Bu hafta bakmakla görmek arasında ne fark var, nasıl bağlantı var, bizim için ne anlam ifade ediyor? Biraz bu konular üzerinde durmak istiyorum. Özellikle kültür sanat açısından bu durumları şöyle bir kendimce açıklık getirmeye de çalışmak istiyorum. Geçen hafta okuryazarlık mezunu ele almıştık, almaya çalışmıştık. Tabii değerli dinleyenler, sınırlı, kısıtlı bir zaman süreci içerisinde bu konuları ele aldığımız için yani hani dört başı mamur etraflıca ele alamıyor da olabiliriz. Yani bazı kısımları açıkta kalıyor da olabilir. Ama olacaktır. Yani biz 10 dakika içerisinde bu meseleyi kökten çözme iddiasında değiliz. Hatta yarım kalan veya başka boyutlarıyla alakalı bir başka programda gene başka bir şekilde bunu konu edinebiliriz. Bunları ele alabiliriz ve bu çerçevede yaklaşabiliriz. Dolayısıyla bizim buradaki kısıtlı zaman süreci içerisinde aldığımızda konunun sadece bir boyutuyla alakalı ve bakabildiğimiz kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla ele aldığımızı özellikle belirtmek gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Çünkü yani bir konudan bahsediyorsun ama demek ki bakmaktan da bahsediyorsun, görmekten de bahsediyorsun ama göremediğin taraflar var diyeceğinizi şöyle az çok tahmin ediyorum. Yani bulunduğumuz yerden bakınca meselenin bütün etrafı görünmeye de bilir. Yani dolayısıyla biraz üstten bakmak gerekir bazen. Bazen şöyle kendinizi biraz geri çekerek bakmak gerekir. Bazen bakış açınızı değiştirmek gerekir. Yani hayatta karşı mesela yargılarınızı değiştirmek açısından da öncelikle bakış açınızı şöyle bir değiştirmek gerekir. Bakış açısı değişmeden gördükleriniz değişmez. Bakış açısı değişmeden esasen anladıklarınız da değişmez. Yani en fazla kendi içinizde hep o açıdan bakarak baktığımızda meseleye aynı şeyleri görürüz. Aynı şekilde yorumlar yaparız. Bunlar da bizi bir dar alana hapseder. Halbuki biraz bazı meseleleri ele alırken farklı bakış açılarıyla da konuya bakabilmek önemlidir. Başka argümanları ele alıp o açıdan yaklaşıp hatta mümkünse onları şöyle bir sınamaya tabi tutmak. Hatta kendi argümanlarımızı zaman zaman farklı bakış açılarıyla ele alarak sınamaya tabi tutmak ve doğruluklarını test etmek, testten geçirmek gerekir. Şimdi bakmak ve görmek elbette aynı şey değildir. Hani bazen kör bakarız, hayata kör bakarız. Yani bakarız ama görmeyiz. Bazen karşımızda çok sevdiğimiz birisi gelir ama görmeyiz. Hatta o da biraz tavır yapar, bana selam vermedi, sabah vermedi diye. Halbuki aslında bakmışız ama görmemişizdir. Bu ikisi arasında fark vardır. Belki dalgınlık anımıza gelmiştir. Belki o esnada kafamız başka bir yerdedir. Bazen masanın üzerinde mesela bana çok olur, kalemi görmem. Hatta bazen ya yani biraz da benim acılıklarım olabilir ama yani gözümdedir, gözlük gözlüğü ararım. Yani bu tür gariplikler de olur, olmaz değil. Gözümüzün önündeki şey görmediğimiz durumlar çok olur. Dolayısıyla bakmak önemlidir, bakış açısı önemlidir ama görmek açısından da bakış açısını da, hatta oturduğumuz yeri, bulunduğumuz yeri, konumu, pozisyonu değiştirmek gerekir. Bazen hani hep deriz ya eğri oturalım, doğru konuşalım. Sanki bu mümkünmüş gibi. Yani eğri oturanın doğru konuşabileceğine sizin aklınız kesiyor mu? Ya benim şahsen kesmiyor. Önce doğru bir oturuş lazım, doğru bir duruş lazım, doğru bir duruş sergilemek lazım, doğru bir pozisyon almak lazım, doğru bir yaklaşım lazım. Yani doğru oturan doğru konuşabilir. Yani oturma şeklinizde bir faul varsa, bir yanlışlık varsa, bir sakatlık varsa bakış açınız değişir. Ve böyle yamuk oturan birisi doğru kanaate varamaz, doğru yargıya varamaz, doğru tavır alamaz. Onun için yani bakış açısı önemlidir, baktığınız yer önemlidir, hani çerçeve önemlidir. Yani mesela deklanşörü elinize alırsınız, ben de basarım deklanşöre, ara Güler de basıyor deklanşöre ama arada bir fark var, biri sanat eseri çıkıyor. Yani o çerçeveyi yakalamak önemli, o enstantaneyi yakalamak önemli, o bakış açısını yakalamak çok önemli. Görmek açısından bakış açısını yakalamak çok önemli. Bazen de görmediğiniz şeyi, görmediğimiz şeyi yok farz ediyoruz. Halbuki yok farz ettiğim şeyi daha iyi görebilmek için bir de başka bir yerden bakalım. Belki vardır. Ya ben masanın arka planını göremiyorum. Arka planını görebilmem için masanın etrafını bir dolaşmam lazım. Öbür tarafından bir bakmam lazım. Öbür tarafından bir konuyu ele almam lazım. Bunu yapmadığım takdirde de ben hiçbir zaman masanın öbür tarafını göremeyeceğim. Peki ben masanın öbür tarafını göremiyorum diye masanın öbür tarafında hiçbir şey yok diyebilir miyim? Bu mümkün değil elbette. Yani masanın öbür tarafında bir şeyler var. Bir dünya var, bir hayat var. Gitmediğimiz, görmediğimiz yerlerde insanlar var. O insanların kendilerine göre bir hayatları var, bir medeniyetleri var. Bir hayatta bakış açıları var, kültürleri var. Ben görmüyorum diye bütün bunları yok farz edebilir miyim? Yani bu mantıkla baktığımız vakit yani varsaymak için illa görmem mi gerekiyor? Bunu da sormak lazım. Bazı şeyler görünmüyor. Mesela ben bedenimi görüyorum ama ruhumu göremiyorum. Yani ben bedenim var ama ruhsuz bir adamım, ruhsuz bir insanım diyebilir miyim? Böyle dersem kendi kendime hakaret etmiş olurum. Kim diyebilir işte ben ruhumu göremiyorum o halde ruhum yoktur. Yani bakmak önemlidir ama göremediğimiz şeyler de belki bakış açımızdan kaynaklanmaktadır. Yani bizim bakış açımız, bizim baktığımız noktadan o şeyler, varlıklar görünmüyor olabilir. Fakat biz göremiyoruz diye o yok değildir. Bunu demeye çalışıyorum. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum değerli dinleyenler. Yani hem gördüğümüzü sandığımız şeylere çok emin olmayalım. Ya belki yanlış görüyoruz. Belki bir yanılsama var. Belki ışık oyunlarıyla karşı, belki gözümüz bizi yanıltıyor. Yani bunları da varsaymak lazım. Ve her zaman farklı noktalardan bakabilme kabiliyeti kazanmak lazım. Bu bizi aynı zamanda zenginleştirecek bir şeydir. Bu sanatçı bakış açısıdır. Yani kültür sanata konuyu bağlamak istiyorum dediğim şey bu. Yani normal insanlar sadece bir açıdan, bir noktadan olaylara, hadiselere, olgulara bakıyorlar. Biz böyle bakıyoruz. Ama bir de sanatçıya bakalım. Sanatçının bakış açısına bakalım. Sanatçı hangi noktalardan bakıyor? Bizim hiç görmediğimiz şeyleri görüyorsa bu adam, bu insan, elbette her şeyden önce görme kabiliyeti, görme becerisi takdir edelim. Fakat bir de bakma becerisini takdir etmek lazım. Yani görüyor, görmesini takdir ediyoruz çoğu zaman. O perspektifi yakaladığını, iyi yakaladığını teslim ediyoruz. Fakat bakma kabiliyetini, özellikle bunu vurgulamak gerekiyor. Görmekle bakmak arasında böyle bir fark var. Allah bizi değerli dinleyenler, bakar körlerden etmesin. Yani bunu bütün anlamlarıyla, anlam zenginlikleriyle söylüyorum. Yani hepimiz bakıyoruz, hepimiz gördüğümüz sanıyoruz ama kabul edelim ki hepimiz de az ya da çok bir körlük içerisindeyiz. Ve duamızı tekrarlayalım. Allah bizi bakar körlerden etmesin.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta güzel bir romandan bahsedeceğiz. Yani güzel roman dediğim, hani sonucu güzel, finali güzel, çok zevkli, çok heyecanlı olmayabilir. Veya zevkler, renkler değişebilir ama bir klasikten, bir roman kalitesinden bahsederek bunu söylüyoruz her şeyden önce. Gogol, büyük romancı. Bunu teslim etmek lazım ve bunun Gogol'ün de Ölü Canlar isimli bir romanı var. Belki Gogol'u hani meşhur romancı yapan eserlerden bir tanesi bu. Gerçekten klasikleşmiş ve her dönemde değerinden bir şey kaybetmeyen eserlerden bir tanesi. 1842'de yayımlanmış bu eser. Tabii yayınlandığında da büyük edebiyat dünyasında yankıları olmuş, öyle diyelim. Ve yazarın bu eserin ikinci cildini de yazdığı konuşuluyor. Ancak 1852 yılında ölümünden birkaç gün önce geçirdiği bir sinir krizi esnasında bu eseri yaktığı söyleniyor. Geçen hafta da Mavi ve Siyah'ı okumuştuk değerli dinleyenler, hatırlarsınız belki. Orada da işte Ahmet Cemil'di zannedersem olay kahramanımız. Onun hayalleri vardı fakat gerçekleşmeyen hayaller, inkısara uğrayan, yıkılan hayaller karşısında en nihayetinde başarısızlığa uğrayan eserini o da yakmıştı, yırtmıştı, sobaya atmıştı. Burada da tabii benzer bir durum değil belki ama bu daha gerçek, birebir yaşanmış bir durum. En azından öyle olduğu söyleniyor ve ikinci cildinin yazarın bir buhranı esnasında yakıldığı söyleniyor. Eğer böyle bir gerçeklik varsa tabii büyük kayıp diyelim. Yani edebiyat kaybetmiş, bunu belirtelim. Ölü Canlar adlı eser bir kokuşmayla, bir tefessühle, bozuşmayla ve toplumsal düzenin bozulmasıyla alakalı ve bunu işleyen bir eser esasında. Bu bakımdan da yani zaten önemine önem katan sebeplerden bir tanesi bu. Ölü Canlar, hemen şöyle kısa bir özet verelim. Pavel Chichikov kendisini etrafa üniversite danışmanı olarak tanıtan, gerçekte ise gümrük dairesinden kaçakçılarla işbirliği yaptığı için kovulmuş, İşsiz, güçsüz ve düzenbaz birisidir. En önemli becerisi ise övücü sözlerle zengin ve nüfuzlu kişilerin güvenini kazanmakta mahirdir. Zaten bakın etrafınıza, bütün dolandırıcılar böyle acayip bir güven telkin ederler. Yani güven telkin etmeseler bile böyle bir büyüleyici bir tavırları vardır. Sizi kaşla göz arasında ayakta uyuturlar. Bu bir maharettir, bu bir beceridir değerli dinleyenler ve bu meziyetleriyle sizi kandırırlar. Bunun için elbette ikna kabiliyetlerini kullanırlar, bunun için elbette inandırıcılıklarını kullanırlar. Siz bir şeylerden şüphelenseniz bile en nihayetinde bir şekilde güven telkin etmeyi başarırlar, alttan girerler, üstten çıkarlar ve sizi bir şekilde kandırırlar. Böyle tam bir düzenbazdır olay kahramanımız. Dönemin Rus kanunlarına göre toprak sahipleri, malikanelerinde çalışan köylüler diyelim. Onlar can olarak kayıtlara geçiyor ve öyle anılıyor. Sayısına göre, bu canların sayısına göre vergi ödemektedir. Yani Rus kanunlarına göre çalıştırdığınız toprağınızda çalıştırdığınız köylüler can olarak adlandırılıyor ve kaç tane canınız varsa bu kadar vergi ödemiyorsunuz veya buna göre vergi ödüyorsunuz. Yani öyle diyelim. Her nüfus sayımında belirlenen bu sayı bir sonraki nüfus sayımına dek değişmemektedir. Ülkeyi dolaşarak olay kahramanımız son nüfus sayımından sonra ölen canların belgelerini toprak sahiplerinden satın alır. Amacı bu belgeleri toplayarak kendisini mülk sahibi göstermektir ve var olmayan mülkünü de rehine koyarak para almaktır, para sızdırmaktır. Böyle bir tezgah kurmuştur. Geldiği kasabada o bölgenin ekonomik durumunu, toprak sahiplerinin adlarını, devlet memurlarının karakterlerini ve serflerin sayısını öğrenir. Kasabanın eşrafı onun girişkenliğine, sevimli mizacına aldanır. Onu çiftliğinde çalışacak işçi arayan bir toprak sahibi olarak tanır. Öyle zanneder ve aralarına alır. Kendisini eğlencelere, evlerine davet etmeye başlarlar. Ve bu arada satın alabildiği kadar ölü can belgesi toplar. Ancak iş yaptığı kişilerin tedbirsizliği yüzünden hakkında şüpheler uyanmıştır. Kadının birisi mesela aldatıldığını anlayarak ölü can belgelerinin piyasa fiyatını sorar. Bir başkası sarhoş olduğunda gizli tuttuğu belgeleri, bazı ayrıntıları açıklar. Kimileri onun valinin kızıyla evlenmek istediği iddiasını ortaya atar. Bazıları da onun bir casus, hatta kılık değiştirmiş Napolyon olduğunu bile ileri sürerler. Tabi hani bizde hep tabir vardır, yalancının mumu yatsıyak kadar yanar diye. Doğrudur. Yani bütün gerçekler, hani hayatta da böyledir, er geç ortaya çıkarlar. Bütün hakikatlerin böyle bir yanı olduğu söylenir. Hiçbir hakikatin gizli kalmadığı söylenir ki doğrudur. Ama geç bu ortaya çıkacaktır. Ama yatsıya kadar, ama sabaha kadar bilemeyiz. Ama en nihayetinde ortaya çıkacaktır bazı yalanlar, bazı gerçekler ortaya çıkacaktır. Maske düşecektir. Burada da olay kahramanımızın maskesi düşmüştür. Er ya da geç düşmüştür. Ve alelacele kasabadan ayrılmak durumunda kalmıştır. Aynı senaryoyu oynayacağı bir diğer kasabaya doğru yol almaktadır. Ve romanı bu şekilde özetlemiş olalım değerli dinleyenler.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta müzelerden mesela bahsedeceğiz. Müzelerde 3 milyon üzerinde eser var diyeceğiz. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren müzelerin koleksiyonlarında geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan 3 milyon 331 bin eser bulunuyor. Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel'ine bağlı müzeler milyonlarca nadide esere ev sahipliği yapıyor. Bakanlığın verilerine göre bu rakam 3 milyon 331 bin, hadi küsuratla söylerim 359. %11'lik oran dünyada gelişmiş ülkelerin müzeleri için uygulanan ortalama sergileme düzeyine karşılık geliyor. Yani %11'i diyor çok gelişmiş dünya standartlarında müzeler, eserler. Sergilenen eserler bölgesel, dönemsel ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurarak teşhir ediliyor. Belirli bir tema çerçevesinde dönüşümlü olarak yenilemeler yapılıyor. Türkiye'deki müzelerde yontma taş devri veya eski çağ taş çağı olarak da adlandırılan yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayan ve 10 bin yıl öncesinde son bulan Paleolitik dönemden bugüne kadar uzanan zengin ve benzersiz kültür varlıkları yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakan verilerine göre Paleolitik ve Neolitik yani Cilalı Taş Devri oluyor. Dönem eserlerinin sergilendiği en önemli müzelerin başında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji ile Konya, Diyarbakır, Antalya ve Şanlıurfa müzeleri başı çekiyor. Özellikle Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenen Göbekli Tepe eserleriyle Balıklı Göl heykeli, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen Çatalhöyük Tanrıça heykelleri ve duvar resimleri, Diyarbakır Müzesi'nde sergilenen Körtik Tepe buluntuları bu döneme ait unik eserler arasında yer alıyor. Evet değerli dinleyenler, tabii böyle bizim memleketimiz hakikaten bir açık hava müzesi gibi. Nereyi kazsam çok derine inmene de gerek yok. Bir tarihi eserle karşılaşabilirsin, tarihi eser bulabilirsin. Tabii böyle diyerek eser kaçakçılarının böyle iştahını artırmış olmayalım. O kadar da tabii şey değil ama hakikaten bu işi bilenler veya emek harcayanlar ya biraz da tabii yani adam tarlasını sürerken esere denk geldiği durumlar da oluyor. Ama yıllar yılı kazı çalışmalarının sürdürülmesi gereken eserler de oluyor. Bunları belirtmek lazım. Evet, Türkiye bu anlamda dünyaca ünlü mesela mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Mesela Antep'te Zeugma Müzesi var. Aman Allah'ım. Daha birçok eserimiz de maalesef Türkiye'nin varlıkları birçok tarihi eserde yurt dışına kaçılmış vaziyette. Biz önce tabii elimizdeki varlıkların kadrini bilelim, onları korumayı becerebilelim ve daha sonra da ki o da yapılıyor, yurt dışından bu şekilde usulsüz olarak, kaçak olarak kaçılmış eserleri tekrar evine döndürmek için de bir gayret içerisinde olalım. Bunlar yapılıyor. Zaman zaman bazı eserlerin döndüğü de vaki bunlarla ilgili haberler de çıkıyor. Evet değerli yanlar, bir diğer kültür sanat haberimiz de Türkiye'nin ilk gül müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor diyeceğiz. Gül kenti olarak anılan Isparta Güney Kent bölgesinde beldesinde ilk gül dikimine rastlayan zamanda inşa edilen ve mülkiyeti belediyeye ait olan belde meydanındaki 1020 metrekare alanda Türkiye'nin ilk gül müzesine ev sahipliği yapacak bina kurulumu gerçekleşmiş vaziyette. Burada gülün serüveni, gülün yetişmesi, işlenmesi, kültürel ve manevi değerleri yerli ve yabancı turistlere anlatılacak diyor. Güle dair bir müze kurmanın çok ilginç bir fikir olacağı kanaatine varmış yerel yöneticiler ve belediye de bu konuda harekete geçmiş. Gül turizminde artık ciddi bir yol kat edilmişti. Bu gül müzesiyle beraber bu tabii güle dair eserlerin sergilenmesi, bilincin oluşturması, güzel yönlendirme yapılması mümkün hale gelecek. Müze ile alakalı biraz bilgi verecek olursak, yaklaşık 1020 metrekarelik bir alanda kurulu, içerisinde koku ve aroma terapi odası var. Bu koku odasında parfüm yapmanın yöntemleri öğretilecek. Bunun yanında eğitim salonları, arşiv, kütüphane, müzenin bulunduğu alan, misafirhanenin bulunduğu, estetik anlayışla yapılan çok güzel yapılar var. Ve bu durumla alakalı da inşallah güzel eserler ortaya çıkar, ilginç eserler ortaya çıkar ve aynı zamanda bu müzecilik değerli dinleyenler, atalarımızdan devraldığımız tarihi zenginlikleri, doğal zenginlikleri aynı zamanda çocuklarımıza aktardığımız mekanlardır. Müzecilik biraz da budur, gelecek kuşaklara aktarma işidir. Bu aktarma istasyonlarıdır. Yani tarihi zenginlikleri biz bu istasyonlarda aktarırız gelecek kuşaklara. Dolayısıyla müzelerin böyle bir hani ölü yerler değildir. Yani 1000 yıllık, 10 bin yıllık eserlerin sergilendiği yerler deyip de ölü yerler gibi düşünmeyelim. Çok işlevsel yerlerdir. Gelecek kuşaklara önemli aktarımların yapıldığı önemli aktarım merkezleridir diyelim. Evet sevgili izleyenler, bir diğer haberimize bakalım. Yozgat'taki Kral Kızı Hamamı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındı diyeceğiz. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan ve Kral Kızı Hamamı adıyla bilinen 2000 yıllık Basilika Terma Roma Hamamı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Yozgat valisi bununla alakalı açıklamalar yapmış değerli dinleyenler. Özel bir ekip kurulmuş bununla alakalı çalışmalar yürütmek üzere. Bundan sonraki hedef olarak da Dünya Mirası listesinde kalıcı olmak diyor. Dünya çapında duyurulur, ziyaret edilir. Türkiye turizmi açısından çok önemli diye konuşuluyor. Ve hem eserlerin kalıcı olması esas, hem bu dünya mirası listesinde kalıcı olmak esas. Benzeri sadece İngiltere'de bulunuyor diyor. Eserle alakalı da kısaca bilgi verelim. Roma döneminden kalma Basilica Terma Roma Hamamı'nın benzeri sadece İngiltere'nin Bath şehrinde bulunuyor. 2000 yıllık akan şifalı suyuyla dikkat çeken hamam Kral Kız adıyla da anılıyor. Sarıkaya Belediyesi ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar sonucunda 2014'te gün yüzüne çıkartılan Basilica Terma Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları her mevsim ziyaretçilerini bekliyor sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümünde bizim kültür sanat programımızın en önemli yerlerinden bir tanesi. Ben merak ediyorum acaba Nilgün Doruk bu hafta ne okuyacak diye. Tabii abartmış olmayalım ama sizler elbette merak ediyorsunuzdur acaba bu hafta hangi güzel şiir seslendirilecek diye. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman diyeceğiz. Kimin şiiri? Bahattin Karakoç'un güzel şiiri ve bu güzel şiirle Nilgün Doruk'la güzel seslendirmeyle sizleri baş başa bırakıyoruz ve bunun üzerine de söz etmeyi abesle iştigal olarak görerek gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Tekrar birlikte olana kadar Allah'a ısmarladık.
Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay, şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende, gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırır beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamur çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende olsan, dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde, kesin takvim sorma bana, ıhlamur çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadıkım, sadıkım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.